Ayrım 38. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 440. Gobeire'den gelerek tereyağına batırılan bir bıçağın rahatlığıyla duvarı deldi. Rambo ile 9 maronun başlarının 2 metre üstünden yatay olarak geçip sarı ışıklar saçarak odanın dibine çakıldı. Karanlıkta çakan bin şimşek gibi gözleri kamaştırdı. Patlarken odanın dibindeki 5 canlıyı birkaç saniye süreyle aydınlattı. Görüntülerini bir fotoğrafta olduğu gibi dondurdu ve Rambo son bir kez Leyda'yı görüp yine ölüyor tanrım diyebildi. Bir an sonra kulakları sağır eden sanki boğuk bir patlama oldu ve patlama ile birlikte bir çocuk çığlığı duyuldu. Rambo, kısa ama öyle keskin, öyle güçlü bir çığlıktı ki Şatila'nın o kesimindeki herkes duydu. 22'den ayrılıp 25'e gelmiş olan Şeker de duyup yine 22'ye döndü ve taş kesildi. Sarı kulübe yoktu artık. Yerinden yoğun bir duman yükseliyor, dumanların arasından üniformaları parçalanmış, üstleri başları toz toprak içinde marolar çıkıyordu. Hiçbirine bir şey olmamıştı. Patlama sırasında çatı rüzgara kapılmış bir şapka gibi uçup gitmiş, 22'ye bakan duvar kapanan bir yelpaze gibi yıkılmış, patlamanın basıncı üstlerinden geçip hiçbirini etkilememişti. Birbirlerine sarılıp helal süt emmişiz diyorlardı. Toto'da 13 tutturduk. M113'ten inen Bersaglieriler de geçmiş olsun diye sevinç gösterileri yapıyorlar. Kartal 1, Ermiş Gennaro, Ermiş Gerardo, Ermiş Guglielmo, İbrahim, Yakup diye mırıldanıyordu. Dumanların arasından en son üstü başı kan içinde Rambo çıktı. Üniformasının ceketine sardığı küçük bir vücudu göğsüne bastırıyordu. Elleri, ayakları sarkan, iki kara saç örgüsü sallanan bir tür kuklayı. Rambo diye bağırdı Şeker. Yeni doğmuş çocuğunu koruyan bir ananın sahip çıkma ve ellerden kıskanma duygusuyla göğsüne bastırıyordu kuklayı ve gözlerini kimsenin görmediği bir şeye dikerek ilerliyordu. Belki karanlıkta çakan binlerce şimşeğin 5 kişiyi aydınlattığı ve Leyda'ya bakıp ikinci kez ölüyor tanrım dediği sahnenin göz bebeklerince çekilen fotoğrafına bakıyordu. Belki Rambo çığlığıyla birlikte gördüklerine bakıyordu. Çatıyla birlikte uçup giden küçük bir gölgeye. Belki de daha sonra damı uçan odanın dibine koşup sımsıcak tuğlaları elleriyle kaldırıp atmaya koyulduğu sırada gördüklerine bakıyordu. Ananın, dedenin, köpeğin, keçinin paramparça cesetleri ve az ötede çırılçıplak ve parçalanmamış küçücük bir ceset. Çırılçıplak ve parçalanmamış, tıpkı Saigon'da bombardımanda ölüp hasıra uzanmış çocuk gibi. Belki de bilinci son kez ışıyan Marucca'nın Meryem Ana madalyonunu göstermesini görüyordu. İstersen al. Rambo diye seslendi yine Şeker. İncir ağacının dibinde garip bir sıvıya bulanmış ama üstünde kan izi olmayan çocuk cesedini bulduğunda olduğu gibi boğazına bir yumruk tıkandı, ağlamak geldi içinden. ''Nereye götürüyorsun onu Rambo?'' Rambo yanıt vermeden yürümeyi sürdürdü. ''Kim bu kız Rambo?'' Rambo yanıt vermeden yürümeyi sürdürdü. ''Niçin aldın onu Rambo?'' Rambo yanıt vermeden üniformasının ceketine yarı sarılı küçük ölüyü jipin kaputuna yatırdı. Uyurken üşümemesi için üstleri iyice örtülen çocuklar gibi iyice sardı ceketiyle. Sonra yanına oturup ucundan Hümeynili para sarkan kordonu düzeltti. Çünkü Marucci o diye yanıt verdi. İkinci kez öldü. Bu sırada Haret Reik mahallesindeki ünlü evde Charlie, hükümetçilerin kabul ettikleri ateşkesi önermek için Zandra Sadr'ı bekliyordu. Beklerken de içi içini yiyordu. Çünkü savaşın bitiminin bu görüşmeye, bir başka deyişle kendisine bağlı olduğunu biliyordu. Şerbetli çaydan bir yudum daha içti ve çifte kıyımın yapıldığı pazar günü Şatila'da bir Maro çavuşunun kahve fincanını mollanın üstüne dökmesi gibi bu çayı bu morun suratına boşaltmanın ne keyifli olacağını düşündü. Lanet herif, iki oğlunun arasına kurulmuş, 15 dakikadır hal hatır soruyor, konuyu açmasına izin vermiyordu. ''Hoş geldiniz yüzbaşı, safalar getirdiniz.'' Savaşın başınıza büyük dertler açmamış olmasını umarım. Çayınızı için, önce sonra konuşuruz. Her zamankinden daha tatlı olmasının yanı sıra lanet çay çok da sıcaktı. Boğazından geçmiyordu. Ilımasını beklerken değerli dakikalar akıp gidiyordu. Sonu gelmeyen sessizlikler iç sıkıntısını arttırıyordu. Pis herif, biliyordu bunları ama aldırmıyor sesini çıkartmadan, sanki yarım saat ya da bir dakika dediğiniz nedir ki? Acele etmeyin dostum, Allah'ın dediği olur diyordu. Oysa öyle değildi efendi hazretleri. Ateş altında bir dakika bir yaşam demekti. Yarım saat ise sonsuzluk. Ölümü beklerken zaman yüreğimizin vuruşuyla aldığımız solukla ölçülür ve yarının hiçbir değeri kalmaz. Bir sonraki yürek vuruşu, bir sonraki soluk değer kazanır. Bu iğrenç çayın her yudumunun kaç kişiyi öldürdüğünü, kaç evi yerle bir ettiğini bilmiyor musun? Niçin susuyor, beni de konuşturmuyorsun? Ne kadar çok ölü olursa o kadar iyi diye kirli hesaplar mı yapıyorsun? Bıktım hal hatır sormandan, iki yüzlülüğünden, acımasızlığından. Oyunu açık oynayalım artık. Ve Martino'ya çevirmenlik yapmaya hazır olmasını söyleyerek fincanı halının üstüne bıraktı. Efendi Hazretleri, zaman daralıyor. Bu nedenle konuya girmeliyiz. Generalimin hükümetçilere kabul ettirdiği ateşkes anlaşmasını önermeye geldim size. Zandra Sadr'ın cin gibi gözleri ışıdı. Uzun beyaz sakalının ardından Charlie'nin hiç duymadığı tatlı bir ses süzüldü. Yüzbaşı, bizi şaşırtıyorsunuz. Bizimle ilgisi olmayan, sizin de taraf olmadığınız bir savaşı hangi gerekçeyle durdurmamızı istiyorsunuz bizden? Savaşın bizi de ilgilendirdiği gerekçesiyle efendi hazretleri. Yaralanan askerlerimiz oldu, ölenler de olsun istemiyoruz. Ateşkes istemek hakkımız, ateşkesi sağlamak da sizin göreviniz. Biz Allah'ın küçücük bir kuluyuz yüzbaşı. Allah'ın hizmetinde bir din adamıyız. Savaşanların işine karışmayız. Ancak başkaları ateşkesi kabul ediyorlarsa bizim insanlarımızın da ateşkesi düşünebileceklerini söyleyebiliriz. Ulu Allah'ın esirgemesi sonsuzdur. Bu durumda sabrın da sonunun olduğunu bilmenizi isterim efendi hazretleri. Bizim sabrımız da sonuna ulaştı. Gemilere alarm verildi. Ateşkes sağlanmayacak olursa generalim gemilerden ateş açtıracak. Zandrı Saat kara cübbesinin altında irkilir gibi oldu. Sesi sertleşti. Yüzbaşı, kulaklarımız zayıf ve yorgun. Dediklerinizi tam anlayamadı. Kulaklarınız sağlıklı ve duyarlı efendi hazretleri. Tam olarak anladılar dediklerimi. Yine de bir kez daha söyleyip daha fazla ayrıntı vereyim. Muhriplerimiz, kruvazörlerimiz kıyının 2 mil açığında ateşe hazır bekliyorlar. Generalim komut verince bizim de ateş altında kalmamızı göze alarak ateş açacaklar. Anlatabildim mi efendi hazretleri? Evet yüzbaşı. Yanıtınız ne? Yanıtım, bize çok önemli şeyler söylediğiniz yüzbaşı. Allah'a dua edip düşünmeliyiz. Bizi burada bekleyin yüzbaşı. Ağır ağır doğruldu. Konuşmalar sırasında birer heykel gibi suskun kalmış olan, sarışını aptal aptal sırıtan, esmerinin yüzünden nefret akan iki oğlu ile birlikte odadan çıktı. Ve Charlie çeşitli düşüncelerle baş başa kaldı. Kendisini aşağılayan bir konuşmayı kesip atmak için mi gitmişti? Böyle düpedüz saldırmakla, geçen buluşmalarında olduğu gibi tatlı dilli davranmamakla hata mı etmişti yoksa? Arabistanlı Lawrence'a öykünmesine karşın bir batılının bir araba batılı gibi davranmaması gerektiğini unutmuş muydu? Batılının arabı yola getirebilmek için onun çamurlu ruhunun Menderes'lerinde kürek çekmesi, çelişkili diline çoğu kez doğru olan yalanlarına, çoğu kez yalan olan doğrularına ayak uydurması gerekirdi. Zandra Sadr Bilal değildi. 3 kağıtçı bir din adamıydı. Seçkin bir hayduttu. Yetenekli bir politikacıydı. Kendi üstlerini bombalama pahasına gemilerden ateş açmayı göze almakla İtalyanların dost bir halka savaş açmış olacaklarını çok iyi anlamıştı. Evet anlamıştı ama 6. ve 8. Tugayların Gobeyre'ye cepheden saldırmak için Şatila'ya girdiklerini de biliyordu. Amalcıların Gobeyre'de uzun süre dayanamayacaklarını, dinlenmeye, ölülerini gömmeye, yaralılarını toplamaya gerekseme duyduklarını biliyordu. Bu nedenle kendisini aşağılayan bir konuşmayı kesmek amacı gütmemiş, amalcılara ateşkesi kabul ettirebilmek için onlara telefon etmeye gitmişti. Tabii Gobeyre'de telefonlar kesik değilse, telefonlar kesikse adam göndermesi gerekecekti. Bu durumda ivedi sonuç almak umudu suya düşecekti. Bu kıyamette Gobeire'ye gidip bir sürü adamla konuştuktan sonra geri dönmek kim bilir ne kadar zaman alırdı. Kaldı ki Bilal karşı çıkabilirdi. Kanımızın son damlasına kadar çarpışacağız diye direnebilir ya da bir başka dangalaklıkta bulunabilirdi. Bilal mi? Yeniden ürperip alnını kırıştırdı. Bu saatler boyunca ilk kez komuta merkezinde Rahmet Bayi'nin patlamasını duyduğunda üstüne çöken gizemli sıkıntı ve kim bilir kimin başını yedi deyişi aklına geldi. Bilal'in hala sağ olup olmadığı sorusunu sordu kendisine ve olumsuz yanıt verdi. Bir ses, midesindeki bir kasılma, Bilal öldü diyordu. Bir torba saman için başkasının tarlasını süren öküz halk yazgısı öldürmüştü onu. Lady Godiva adında bir oyuncak, kara cahil iki asker ve hain bir Charlie'den oluşan üçü de yardımcı olmuştu ölümüne. Oyuna getirilip ihanete uğramıştı. Çünkü savaşta dostluk olmazdı ve atasözü ya sen ya ben diyordu. Bu sonucu kabul ettikçe kendine güvenini yitiriyordu. Güvenle birlikte de savaşma gücünü. Artık soğumuş olan çayı içti. Zandra Sadr'ın çocuklarıyla birlikte çıktığı kapıya baktı. Geri gelmemişti. Gelmemişti. 15 dakika olmuştu. El telsizini aldı, düğmesine bastı. Akbaba 1, Akbaba 1, burası Charlie, Charlie. Konuş Charlie, burası Akbaba 1 diye yanıt verdi hemen Akbaba. Oldu mu Charlie, kabul etti mi? Daha etmedi generalim ama durum umutsuz değil. Durum umutsuz değil ne demek Charlie? Konuşması gerekenlerle konuşuyor demek. Biraz zaman tanıyalım generalim. Zamanımız yok, sen de biliyorsun. Olmasa da yaratmak zorundayız. Biraz daha sabredin. Sabrım tükendi. Yeteri kadar bekledim. Ötekiler çoktan yanıt verdiler. Unuttun mu? Ötekiler telefonla, telsizle haberleşebiliyorlar generalim. Orduları var, düzenleri var. Bunlar köpek sürüsü gibi. Telsizleri yok. Gobeire'de de telefonlar kesiktir. Sana 20 dakika veriyorum Charlie. Bir dakika daha fazla beklemem. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı generalim. Telsizi kapattı ve hemen ardından Zandra Sadr'ın büyük oğlu geri gelerek Ulu Allah'ın, Efendi Hazretlerinin yüzbaşının önerisini kabul etmesinden yana olduğunu söyledi. Ancak Gobeire'de telefon telleri koptuğu ya da yandığı için Efendi Hazretleri haberci göndermişti. Büyük bir olasılıkla gece yarısından önce yanıt gelmezdi. Oysa saat daha 10.30'du. 10.30'du ve Angelo artık yönetmeliğe boş verip çukurdaki M113'ü de Habaş'ın evine gizlenen atmacayı da rapor etmemeye kararlı Şeker ile birlikte karargaha dönüyordu. Ölümle boy ölçüşmeyi göze alan mesleğinin ustası iki kişinin çarpıcı koşusuna tanık olan yol boyunca Hasan silahlı 3 manga yerleştirmiş kuş uçurtmuyordu. Her zamanki saygısızlığını sürdüren Güldür'ü yine tragediyeye dönüşmeye hazırlanırken 22'deki kartal bir yardım bekliyordu. İvedi yardım birliğini bekliyordu. İvedi yardım birliğini gönderin, destek bekliyorum. Talihimizin her zaman rast gitmeyeceğini bilmiyor musunuz? Sözlükler, talih sözcüğünü her gün ya da yaşamımız boyunca karşılaştığımız iyi ya da kötü durumlar olarak tanımlıyorlar. Sözcüğün Latinlerin Fortuna adlı tanrıçasından türetildiğini ve bu tanrıçanın iyiliklerle kötülükleri dağıttığını ama ödüllendirdiği ya da cezalandırdığı kişileri tanımadığını çünkü gözlerinin görmediğini ya da bağlı olduğunu ekliyorlar. Günlük konuşmada talih yalnızca olumlu bir anlam içerir ve erdemlerimizi ya da kusurlarımızı dikkate almaksızın gelip bizi bulan bir mutluluğu belirtir. Budalanın kötü yüreklinin biri talihli, akıllı, iyi yürekli biri talihsiz olabilir. Talihsiz sözcüğü çok kesin olup bir tanrıçanın adına bağlı değildir. Demek ki sözlüklerde olsun, günlük konuşmada olsun, talih sözcüğü kaygı uyandırıcı, bulanık, belirsiz bir öz de içerir. Yaşamın rastlantısallığını, dahası açıklanamazlığını yansıtır. Aynı koşullarda niçin birinin kazanıp bir başkasının yitirdiğini, birinin kurtulup bir başkasının öldüğünü yansıtır. Nedenini anlamak olanaksızdır. Yazgının kaçınılmazlığı gizemine bir anlam verebilmek için Tanrı'nın canının istediği gibi kararlar aldığı kandırmacasına sığınırız. Kesin olan tek şey, talihin gözlerinin gerçekten de kör ya da bağlı olduğu, bu nedenle de haksızlıklar yapıldığıdır. Üstelik mantıksızdır, anlamsızdır. Evreni yönlendiren ve her şeyin temelini oluşturan kargaşanın simgesidir. S eşittir K, L, N, W. Yine de hiçbir şey, hiçbir kimse ondan daha çok sevilmez, istenilmez. Bir dahi beyni, bir ermiş yüreği taşısanız bile saygılı davranırsınız ona. Tasarılarınızı, düşlerinizi, gizlerinizi açmaktan çekinmezsiniz. Güvenmeye gelmez bir orospu, birden sırt çeviren bir dönek, bel bağlamaya gelmeyen bir hain olduğunu, kendi gücünüze güvenmenin daha doğru olacağını unutursunuz. Sorunun özüne geldik böylece. Angelo ile Şeker'in karargaha nasıl olup da sapasağlam dönebildiklerini ancak güvenmeye gelmez orospu, birden sırt çeviren dönek, bel bağlamaya gelmeyen hain açıklayabilirdi. Leyda'yı, anasını, dedesini, keçiyi, köpeği öldüren roketin niçin Rambo ile Marolara bir şey yapmadığını ya da Muhammed'i önce gökyüzüne fırlatıp sonra incir ağacına savuran bombadan niçin Ferruccio'nun zarar görmediğini, Luca ile Nicola'nın kulübenin üstüne yağan kurşunlardan, dar sokaktaki yaylım ateşinden niçin kurtulduklarını, atmacanın jipin havaya uçmasından az önce niçin kazamata girdiğini, çamaşırcı Roberto'nun niçin başında küçük bir yara ve sol gözüne dolan biraz toprakla paçayı kurtardığını, yanı başında patlayan bombanın çavuş Natalia'yı niçin öldürmeyip yaraladığını da açıklayabilirdi. Özetle 5 cehennem saati boyunca İtalyanların niçin tek bir ölü vermediklerini, Kartal 1 destek bekliyorum, talihimizin her zaman rast gitmeyeceğini bilmiyor musunuz diye bağırırken haksız değildi. Akbaba bunu çok iyi bildiği için İvedi Yardım Birliği adı verilen yedek birliğe hemen 23, 24, 25, 22 ve 21'i çarpışmaların en yoğun olduğu karakolları desteklemek komutu vermişti. Ne var ki asker yüklü M113'ler 10 dakikadır Kartal üssünün arka kapısında bekliyorlar. Yola çıkma izni bir türlü gelmiyordu. Bunun yerine telsizden tartışmalar ve genizden gelen bir ses duyuluyordu. Susalım baylar. Gitmek istiyoruz, kapılar kapalı. Açık da olsa, kapalı da olsa bekleyeceksiniz. Zorunluğa uymak zorundayız, der Cicero. Neyi bekliyoruz, kimi bekliyoruz? Sizi ilgilendirmez baylar. Bu sesin kimin sesi olduğunu sormaya gerek yoktu. Saat 17.30'dan bu yana çılgın at kişniyor, çifte atıyor, tepiniyor, hırıldıyor, yangını körüklemek için elinden geleni yapıyordu. Haydi dostlarım, dize getirelim şu hainleri. Cicero'nun dediklerini unutmayalım. Barış istediğimizi göstermek için savaşalım. La Salle Kontu ve Fransa Mareşali Antoine Charles Louis Collinet'in Zedenik Savaşı'nda Vego Şevalyesi Louis Charles Antoine de En'in Piramitler Savaşı'nda yaptıklarını yapalım. Üç bölükle, sevgili dostlarım, yalnızca 3 süvari bölüğüyle Collinet Avusturyalılara saldırıp bozguna uğrattı onları. Doğu ordusunun yalnızca öncü birlikleriyle Deze, Sediman Murat Bey'i yenilgiye uğratıp Yukarı Mısır'ın ele geçirilmesini sağladı. Hele İvedi Yardım Birliği'nin gönderilmesinin Şatile'ye gidebilmesi umudunu içerdiğini anladığında orgazmı hiçbir sınır tanımaz olmuş, İspenç horozunun beklenmedik çıkışması bile yatışmasını sağlamamıştı. Sakin olun, kendinize gelin dostum. Denetleyin kendinizi. Sakin olmak mı? Kendisini denetlemek mi? Bir ışık tam bütün arzularını uyandırdığında denetlemek mi? Olacak şey miydi? Onun gibi soylu biri, Britanya kraliçesine hizmet etmiş olmak ayrıcalığına sahip bir süvari subayı, uyuz bir beygir gibi ahırda pinekleyebilir miydi? Şatile'ye gidecek birliğin komutası ona verilseydi, neler yapabileceğini gösterirdi. En ufak bir direnme karşısında hücum borusu çalsın, aslanlarım kılıçlarını çeksinler. Belki de 13 Ekim 1806'da Jena Savaşı'nda Albay Lepi'nin ateşten korunmak için başını eğen bir süvariye söylediklerini yineleme olanağını bulacaktı. Dikkat et evlat, mermi bunlar, boksanma. Yıllardır bu cümleleri tam yerinde ve hiçbir sözcüğü atlamadan söyleyebilmeyi düşlemişti. Salonlarda kadınların da bulunması erkeklere özgü bok sözcüğünü kullanmasını engellemişti. Böyle bir olanak bir daha ele geçer miydi? Bu nedenle Kartal üssünün arka kapısındaki asker yüklü M113'lerin gitmelerine izin verecek yerde Profesör ve Pistoia ile birlikte odalara girip çıkan Akbaba'ya koşmuştu. Ama Akbaba dediklerini duymuyordu bile. Generalim, beni dinler misiniz generalim? Bir dakika generalim. Sonunda Akbaba onu duydu, dalgın bakışlarla süzdü. ''Ne var albay, ne istiyorsunuz?'' ''Generalim, birliğe komuta etmek onurunu bana bağışlamanızı istiyorum.'' ''Hangi birliğe?'' ''İvedi Yardım Birliği'ne generalim.'' ''Anlamsız sözler söylemeyin albay. İvedi Yardım Birliği gideli 10 dakika oluyor.'' ''Gitmedi generalim. Sorumluluğu göze alıp çıkış kapısında beklettim.'' ''Ne yaptınız ne?'' ''Bekletiyorum generalim. Komutanlık onurunun bana bağışlanmasını dilemek, bu soylu görevin tehlikelerini yüklenebilmek için.'' Başka bir zaman olsaydı, karargâhta kenti sarsan top atışlarının gümbürtüsüne benzer haykırışlar yükselir, çılgın at kemikleri kırılmış, yüzü gözü şişmiş olarak Sahra Hastanesi'nde bulurdu kendini. Ne var ki, Charlie ile yaptığı telsiz konuşması, Akbaba'yı parlamasını engelleyen bir gerilimin içine sokmuştu. Canı sıkılarak Pistoia ile profesöre doğru bir iki adım attı. ''Ne diyorsunuz? Şimdi mi geberteyim şunu yoksa sonra mı? Yoksa isteğini yerine mi getireyim?'' ''Ben olsam kabul etmem.'' yanıtını verdi Pistoia. ''Kim bilir ne dertler açar başımıza.'' ''Ben olsam gönderirim.'' diye yanıt verdi profesör. ''Buradan uzaklaşması yol açabileceği zararlara değer.'' Derin bir sessizlik oldu. Sonra diş bileyen bir ses kararsızlığa son verdi. ''Peki albay, peki. Ama sakın atlı birliğinizin başında Waterloo'ya gittiğinizi sanmayın.'' Atsız yola varır varmaz M113'lerden birini Çavuş Natalya yaralandıktan sonra başsız kalan 24'e gönderin. Anlaşıldı mı? Aklınıza eseni yapmaya kalkışmayın, yoksa kendi ellerimle boğazlarım sizi. Baş üstüne generalim. Dediklerinizi hemen yerine getiriyorum generalim. Sevinçten çılgına dönen çılgın at odasına koştu hazırlanmak için. Her şeyden önce dış görünüş önemliydi. Bir kurşuna kurban gider de cesedi saygı duruşu için katafalka konulacak olursa hiç kimse yiğitmiş ama kendine özen göstermiyormuş dememeliydi. Bu nedenle ceketini fırçaladı, bıyıklarını taradı, Napolyon'un kullandığı 4711 kolonyasından süründü. Sanki kiliseye, ayine gidiyordu. Sonra tek gözlüğünü özenle gözüne yerleştirdi, tabancasını beline taktı, kurşun geçirmez yeleğini giydi, aynaya baktı ve bir şeyin eksik olduğuna karar verdi. Sarı eldivenlerle kırbaç. Eldivenleri giydi, kırbacı koltuğunun altına aldı, bir kez daha aynaya baktı. Yine bir şey eksikti. Ne eksikliğine? Uzantı eksikti. Kurşun geçirmez yeleğe eklenerek erkeklik organını koruyan uzantı. Arkadaşları bu uzantıyı kullanmazlardı hiç. Gülünç olduğunu, yürümeyi güçleştirdiğini söylerlerdi. Oysa ölüme meydan okuyan erkekliğin simgesini tehlikeye atmaya hakları olmamalıydı. Uzantıyı taktı, son bir kez kendine bakıp hoşnut bir biçimde gülümsedi ve tam o sırada ıslanmış bir civciv gibi tir tir titremekte olduğunu gördü ama aldırmadı. 15 Ocak 1675 sabahı Guillaume Madorange ile karşılaşmak için Türkheim'a giden Türen Vikontu Büyük Henry de la Tour Avurnya'da titrememiş miydi? Anılarında yazıyordu. Titriyorsun kocamış tilki. Seni nereye götürdüğümü anlayınca titremen daha da artacak diyordum kendi kendime. Seni nereye götürdüğümü anlayınca titremen daha da artacak diye mırıldana mırıldana gidip jipe bindi. Sürücüye kartal üstüne gitmesini söyledi. Ön kapısına mı arka kapısına mı albayım diye sordu sürücü. Ön kapıya delikanlı. Hep ön kapıya. Ön kapıya mı albayım? Dediğimi yaparsan başın derde girmez der Ovidius. Baş üstüne albayım. Ön kapıya geldiler. Kimse yoktu burada. Gördünüz mü albayım? Arka kapıya gidecektik. Sakin ol delikanlı, sakin ol. Ne diye telaş ediyorsun? Gecikiyoruz albayım. En azından 10 dakika geciktik. Orası beni ilgilendirir delikanlı. Burada durup bekleyeceğiz. Bekleyecek miyiz albayım? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. 38. ayrımın sonu. Sayfa 450.